Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı.
Ayrım 4.
Zeynep kendini zorladığını belli etmemeye çalışarak bir iki yudum içti. Bardağı Dursun'a uzattı. Dursun bardağı Beyşehirli'ye geçirdi. Gözleri arada bir göz göze geldiklerinde gülen Zeynep de umutlanıyordu Beyşehirli. Dibinde biraz şarap bırakıp Dursun'a verdi bardağı. İkinci bardaklarını içtiler. Bana iyi gelmiyor dedi Zeynep içerken. Dursun sazını istedi. Daha sazı duvardan alırken canlandı, yüzü değişti. Durduğu yerde duramaz oldu Zeynep. Dursun sazını ayarlarken oturduğu yerde titriyordu. Dursun ilkin bir uzun hava söyledi. Sağ duvarın dibine ince bir şilte serdi Zeynep. Dursun şiltenin üstüne bağdaş kurup oturdu. Hemen çabuk kıvrak bir oyun havasına geçti. Bir solukta iskemleyi, gaz sandığını sobanın yanına çekti Zeynep. Kaşıklarını parmaklarına yerleştirdi, uçar gibi oyuna giriverdi. Dursun Ali hızlandıkça hızlandı. Zeynep döndü, titredi, topuk vurdu, kaşıklarını kanatlandırdı. Konuklarını unutmuş gibiydiler. Oyundan oyuna geçiyorlardı yorulup usanmadan. O kadar istekliydi ki ikisi de, bütün bir bahar durmadan birbirini kovalayan iki kuşa benziyorlardı. Oyun kaçıyor, saz yetişiyor, saz uçuyor, oyun havalanıyordu yanı sıra. Sonunda şakakları hafif terli, Dursun Ali'nin yanına çöktü, oturdu kadın. ''Of başım'' dedi. Dursun Ali uzatıp yatırdı incecik yatağa Zeynep'i. Üstünü örttü. ''Şarap dokundu'' dedi Beyşehirli'ye. ''Biz içelim.'' Beyşehirli içelim dedi. Dinlediği sazın, seyrettiği oyunun etkisinden sıyrılamadan. Dursun Ali doldurduğu bardağı yarıladı, ayakta hafif sendeledi. Beyşehirli'ye hiçbir şey demeden uzandı Zeynep'in yanına. Kadın biraz kımıldadı, ikisinin dal gibi vücutlarını ancak alan yatakta Dursun Ali'nin omzuna yerleştirdi başını. Elini göğsünün üstünde bıraktı. Beyşehirli ne diyeceğini bilemedi bir süre. Öksürdü, seslendi, ne Dursun ne Zeynep'ten karşılık alamadı. Bir cigara yaktı. Uyuyanların kımıldamasını bekledi, boşuna. Sonunda pantolonunu sıyırdı, ranzanın üstüne yatağa yaydı. Uzun donuyla gömleğini çıkarmadan yatağa girdi. Yorganı beline kadar çekti, bir cigara daha yaktı. Uyuyamıyordu. Erkendi daha. Beyşehir'de dükkanını kapattığı saatten bile erken. Kapı açılıverdi birden. Bir taksi şoförüyle iki genç gürültüyle odaya girdiler. Beyşehirli ranzada doğrulup oturdu. Uyuyanlarda en küçük bir kımıldama görünmedi gene. Şoför, gelenler ne yapacaklarını şaşırdılar. Şoför, merhaba hemşerim dedi Beyşehirli'ye. Gençler merhaba diye yinelediler. Beyşehirli canının sıkıntısını açığa vuran bir suratla gelenlere baktı, baktı, merhaba diye mırıldandı yarım yamalak. Şoför teklifsizce ilerledi odada. Gaz sandığını çekti, oturdu. Beyşehirli'ye döndü. Ben yabancı değilim, sık sık müşteri getiririm aşağı. Beyşehirli karşılık vermedi. Uyudular mı? Sızdılar. Aldırma, sıkma canını. Gençlerden daha kısa boylu olanı cigara paketini çıkardı. Beyşehirli'ye, şoföre, arkadaşına cigara tuttu. Kendi de bir cigara yaktı. Beyşehirli adeta istemeyerek aldı cigarayı. Yüzünün sıkıntılı çizgileri hiç değişmeden ''Buyurun oturun'' dedi. Cigara dağıtan Beyşehirli'nin ranzasının ucuna ilişti. Arkadaşı iskemleye oturdu. Kısa bir sessizlik geçti. Dördü de uyuyan çifte baktılar bir süre. Cigara veren ayağa kalktı. Neye geldik buraya? Allah rahatlık versin demeye mi? Arkadaşı şoför duymamış göründüler onun sözlerini. Cigara veren ranzadan kalktı, gitti, sandığın üstüne oturdu. Hareketli bir çocuktu. Durduğu yerde duramıyordu. Yine ayağa kalktı. Uyandıralım mı? Beyşehirli düşman düşman süzdü onu. Uyandırabilirsen uyandır. Genç uyuyanlara doğru ilerlemek istedi. Arkadaşı bileğinden yakaladı. Yapma, otur. Kısa bir sessizlik oldu yine. Sessizliği bu kez de cigara veren bozdu. Ne yapacağız şimdi? Şoför olağan karşıladı durumu. Başka akşam geliriz. Arkadaşı şoförün dediğini yerinde bulduğunu belirten hafif bir baş işareti yaptı. Beyşehirli gözleri cigara veren genç de burnundan soludu can sıkıntısıyla. Sızdılar işte. Şoför aldırma dedi yine. Beyşehirli homurlandı. Neyse ki sızdılar, yoksa... Cigara veren ilgilendi birden. Ne olacaktı yoksa? Beyşehirli gözlerini hiç kırpmadan üçünün de üstünde dolaştırdı. Baş yastığının altından kabzasının ucu görünen tabancasına dokundu parmak uçlarıyla. Yoksa hovardanın üstüne gelmeyi gösterirdim ben üçünüze de. Bir soğukluk esti aralarında. Gelenlerin Beyşehirli'nin gözdağından ürkmüş bir duruşları yoktu. Nedir ki kavgacı çocuklar değildiler. Cigara veren hafifçe güldü. Şoför başını iki yana salladı. Beyşehirli yüzü gözü kıpkırmızı homurdandı. Hovardanın üstüne gelinmez bizde. Kan çıkar böyle işlerden. Gene karşılık vermediler. Dua edin ki alem yarıda kaldı. Cıvıttılar, dayanıksız çıktılar. Bozdular sohbeti, eğlenceyi. Gelenlerin gözü masaya takıldı. Yarı yarıya boşalmış şarap şişesine, birine pastırmanın çimi, öbürüne peynirin suyu bulaşmış, birinde yenilen zeytin çekirdekleri duran boş yağlı kağıtlara baktılar. Şoför kızgınlığını belli etmeden Hovarda'ya döndü. ''Kaç liranı aldılar?'' Beyşehirli ilkin sustu, şoför sorusunu yineledi. ''Kaç liranı aldılar?'' ''10.'' ''Derdin ne? Yemiş içmişsin, oyun görmüşsün, yataklarını da sana vermişler.'' Şoför sustu. Sonra başıyla gençleri, uyuyanları göstererek tamamladı sözünü. ''Bu gençler de biraz oyun görüp 3-5 lira bıraksalardı bu gariplere, zararı neydi sana?'' Beyşehirli'nin geriledi sesinin tonu. ''Ben o kadar derim işte. Sızmasalardı adım attırmazdım size kapıdan içeri.'' Şoför küfür edecekti, başını iki yana salladı, sustu. Cigara veren genç, çakır keyifti, tatlıya bağlamak istedi tartışmayı. ''Biz de girmezdik, dönerdik hemşerim, hovardalığına leke sürmezdik senin.'' Öbür genç ayağa kalktı. ''Gidelim mi?'' Onuru kurtulmuştu Beyşehir'in. İyice yumuşadı. ''Oturun hele. Madem geldiniz birer yudum şarabımı için de öyle gidin.'' Bardağa şarap doldurdu. Cigara veren uzattı. Cigara veren şaraptan bir yudum tattı. Sirkeden beterdi şarap. Bir şey demeden bardağı arkadaşına uzattı. Arkadaşı içmek istemedi. Bardağı şoföre verdi. Şoför tatmadan bardağı masanın üstüne bıraktı. Beyşehirli'ye döndü. ''Senin ilk gelişin mi buraya?'' Uykusu kaçan Beyşehirli, giderlerse daha yalnız kalacağını, daha da sıkılacağını anlamış, dertleşmek istiyordu onlarla. İlk. Belli, kim adres vermişse yanlış işlemiş ahbap seni. Beyşehirli bozuldu, sustu. Gençlerden gürültücüsü meraklanmıştı. Ne gibi? Ne gibi olacak abi? Dışarıdan gelenlere, gönderenler hep şişirirler burada geçirdikleri geceyi. Benim bildiğim sapına kadar erkek oğlandır Dursun. Kadın da uçkuruna sağlamdır. Dursun'dan başkasını gözü görmez. 3 yıldır ne delikanlılar ne paralılar getirdim ben bu odaya. Daha içlerinden birinin elinin kadının eline değdiğini, Dursun'un kimseye karısını peşkeş çektiğini duymadım. Beyşehirli'nin rahatladı yüzünün çizgileri. Mırıldandı. İş dediğin gibiyse benden helal. ''Dediğim gibi ya, başka nasıl olacak? Uykuda bile görmüyor musun muhabbetlerini? Ama sen istersen helal etme gene. 10 liranın üstünü iste.'' Baktılar, gürültülerinden çok uzaklardaydı Dursun'la Zeynep. Solukları duyulmadan uyuyorlardı. Uykularında bile konuşan bir sokuluşları vardı birbirlerine. Şoför ayağa kalktı. ''Ne olacak? Yoksulluk, parasızlık işte. Allah bilir öğleyin bir şey yiyip yemediklerini. Ya aç karnına şarap dokunmuş sızmışlardır, ya da sızmakta bir hayır gördüler de sızdılar. Ne yapsınlar? Sazdan, oyundan başka iş gelmez ellerinden. Biri çalıp söylemek, öbürü oynamak için gelmiş dünyaya.'' Şoför getirdiği gençlere dönerek tamamladı sözünü. ''Bir görseydiniz kadını, anlardınız ne dediğimi. Yaprak kımıldasa oynamak gelir içinden. Esen rüzgara ayak uydurur. Hadi gidelim artık.'' Birer cigara daha yaktılar. ''Eyvallah, hoşça kal.'' dediler Beyşehirli'ye. Beyşehirli, ''Sağlıcakla, güle güle.'' dedi. Ayrılacakları sırada şoför tutamadı kendini. ''Sen de köye dönünce atıp tutayıp deme ahbap. Ne yaptınsa onu anlat.'' Beyşehirli utandı. ''Hovardaya başka türlüsü yakışmaz.'' Şoför güldü. ''Aferin, öyle ol işte. Hatta hovardaysan yaptığını anlatmak da yakışmaz.'' Beyşehirli, ''Doğru.'' dedi. Beyşehirli'yi cigarası elinde, yatağının içinde oturur bırakıp çıkarken uyuyanlara baktılar son bir kez. Üçünün gelişlerinden de gidişlerinden de hala habersizdi Dursun Ali ile Zeynep. Zeynep'in saçları hafif yüzüne dökülmüş, tel tel yanaklarına yapışmış, Dursun'un omzundaki başı hiç değiştirmemişti yerini. İkisinin de güzel yüzleri, ''Çekilin gidin bırakın bizi'' der gibi, türkülerin, bağlamaların havasında, ışıklı rüyaların dünyasında dolaşıyordu sanki. Şaştıkları şey, ikisinin yüzlerinin türküler, oyunlar kadar benzemesiydi birbirine. Vasfiye. Avlusundan çatısının kiremitlerini aşan iri bir sakız ağacı yükselen, sıvasız bahçe duvarları kabataştan örülmüş, altlı üstlü birer odalı o evin ne zaman atla önünden geçse, üst katın penceresindeki patiska perdenin alt ucundan hafifçe aralandığını, Vasfiye'nin o küçük aralıktan kendisini gözetlediğini sezinlerdi. Ev köyün çıkışına düşerdi. İlçeden gelen araba yolu köyün alnından geçerek Vasfiye'nin kapısı önünden köy dışına çıkar, palamut ormanlarına karışırdı. Yol köy alanından Vasfiye'nin evi önüne kadar Arnavutluk kaldırımı döşenmişti. Bindiği beylik bir bastığı yere bir daha basmaz besili at, Arnavut kaldırımı döşeli yolun taşlarını döve döve geçerken Vasfiye atının nal seslerini tanır, o sırada ne iş görürse görsün, avluda kuyudan su çekiyor ya da alt kattaki odada kilim dokuyorsa kovayı kuyunun taşında, mekiği ilmiklerin arasında bırakır, üst kadın penceresine koşar gibi gelirdi ona. Tezgahtan gelen tarak sesinin kesilmesinden, kovanın kuyunun taşına çarpmasından anlardı Vasfiye'nin perdenin arkasına geçtiğini. Yaklaşırken kuyuya çarpacak kova sesini, tezgahın gürültüsünün kesilmesini, üstü yeşil kırmızı ibrişimlerle çiçekler işli perdenin aralanmasını soluğu daralarak beklerdi. Perdenin alt ucunun kımıldamasıyla yüreği daha bir hızlı vurmaya başlardı. 2 aydır buradaydı. 2 aydır boyu posu ile bir kez olsun görmemişti ama o çevrede yaşayan bütün bekar erkekler gibi o da evlendikten 1 yıl sonra kocasının veremden öldüğünü, bembeyaz kolları beline kadar inen saçlarıyla Vasfiye'nin 18'inde dul kaldığını bilirdi. Kocasından kalan bağı var, tarlası var, kilim dokur derlerdi. Doğru dürüst kimse ayrıntılarını bilmese de dul yaşadığı 3 yıl içinde buralarda bir iki yıl kalan, görevi dolunca çekip giden yabancılardan bir iki erkekle düşüp kalktığı söylenirdi. Nedenini anlamadığı bir kıskançlıkla Vasfiye'nin akpak kollarının, beline kadar inen saçlarının övgüsü bu yabancıların dilinden yayılmış olsa gerek diye düşünürdü. Topu topu 100 evlik küçük bir köy. Baksa niye kime baktığını, adımını atsa nereye gideceğini herkes biliyordu önceden. Oturduğu ev ilçe yönünde, İşi palamutluklar arasındaydı. Çocuklardan, komşulardan, yolda karşılaştıklarından rahat yoktu ki gelip geçerken Vasfiye'ye küçük bir işaret olsun gönderebilsin. 2 ay içinde Vasfiye'den bütün görebildiği biraz el, biraz dudak, biraz saç olarak kaldı. Bu kadarı da ya usandırır, umutsuzlandırır ya da onun gibi düş kurmayı seven biri ise belirsiz umutlarla avunmaya alıştırır taşrada yaşayan bir bekarı. 2 ay içinde çok değişti. O yaşa kadar yaşadığı büyük kentlerden her gün biraz daha uzaklaşmış, duymaya başladı kendini. Hoşlanıp hoşlanmadığını hiç düşünmeden yeni arkadaşlar edindi. Akşamları onlarla uydurma mezelerle rakı içiyordu. Sık sık aralarından birinin odasında toplanıp sabahları kadar poker oynuyorlardı. Daha önce hiç eline almadığı kadın fotoğraflarıyla dolu dergilerin sürekli okuyucusu oldu. Artık bu dergilerden kestiği Ava Gardner'ın fotoğraflarını yatağının bulunduğu köşedeki duvarlara raptiyeleyecek kadar taşralılaşmış bir delikanlıydı o da. Hatice Kadın adında yaşlıca kimsesiz bir kadının evinde oturuyordu. Kadın odasını derleyip topluyor, çamaşırını yıkıyor, arada istediği bir yemek olursa pişiriyordu. Ufak yapılı, konuşkan, eli ayağı çabuk, yaşama tutkusunu yitirmemiş bir kadındı. Çabuk kaynaştılar. Hatice Kadın odasının işi temizliği ile olduğu kadar onun yalnızlığı ile de ilgilenmeye başladı. Kimi vardı, anası babası sağ mıydı, nerelerde okumuştu, kaç kardeştiler, nişanlısı yavuklusu var mıydı, köylerine ısınmış mıydı? Yoktu, ne sözlüsü ne de yavuklusu. Geride kalan bütün bağları kopmuştu onun. Sevdiği kızla evlenmişler, bağlandığı bir kadın daha o buralara gelmeden kocasına dönmüştü. Büyük kentlerin savaş yıllarının gittikçe ağırlaşan yaşama koşullarıyla evlenmek umutlarını kırdığı, belirsiz bir süreye kadar geriye attığı çoğu gençler gibi bu konularda işi alaya vurmuştu o da. Yarı şaka karşılıklar veriyordu bu sorulara. Verdiği bazı karşılıkların aradan birkaç gün geçmeden bütün köyde yayıldığını duyuyordu. Hatice kadının sorularında şakası olmadığını sonradan anladı. Yaşamak öyle açık, anlaşılması o kadar kolay, o kadar düzdü ki Hatice kadın için, genç bir erkeğin aç kalması gibi kadınsız yaşamasını da aklı almıyordu. Olmaz böyle, diyordu. Gençsin, tam delikanlılık çağın, insan bu günlerini hiç böyle boş geçirir mi? O bu ilginin sonundan ne çıkacağını merak ederek göğüs geçiriyordu. Ne yaparsın, bizimkisi de o türlü gençlik işte. Hatice kadın bir gün duvardaki fotoğrafların önünde durdu. De hele bu da kim? Bu neyin oluyor ki? Güldü. Nişanlım. Kadın Ava Gardner'in yarı açık göğüslerine, dudaklarına baktı, baktı, hafifçe mırıldandı. Allah bağışlasın. Beğenmedin mi? Kadının sabrı tükendi. Beğendim beğenmesine ya oğlum, sen bunu İstanbul'da kimlere bıraktın? Niye beraber alıp getirmedin? Yine güldü. Şakasını hiç de hoş karşılamayan Hatice kadına işin doğrusunu anlattı. Ömründe sinema nedir görmemiş kadın, anlattıklarından her ne anladıysa anladı.